Herkese merhaba arkadaşlar, Donanım Haberi hoş geldiniz. Ben Erdi Özağa. Bu videomuzda Samsung'un yeni nesil üst seviye akıllı telefonu olan Galaxy S7'yi inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz teknik özelliklerle videomuza devam edelim. 5.5 inç boyutunda ve 2560x1440 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan telefon, ülkemizde Samsung tarafından geliştirilen Exynos 8890 işlemcisiyle geliyor. 4 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi sunan telefona 200 GB'a kadar microSD hafıza kartı takabiliyoruz. Ana kamerası 12 megapiksel, ön kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğünde olan Galaxy S7 Edge, Android 6.0.1 işletim sistemi üzerinde Touch Wiz arayüzünün en yeni versiyonunu kullanıyor ve çalışmak için ihtiyaç duyduğu gücü 3600 mAh kapasiteli pilden sağlıyor. Galaxy S7 Edge'in kutu içeriğinden telefonun kendisine ek olarak 2 amper kapasiteli hızlı şarj adaptörü, USB kablosu, kulaklık, iğne ve dokümantasyonlar çıkıyor. Ne yazık ki aksesuarlar ve telefonun arasında yine bir renk uyumsuzluğu söz konusu. Açıkçası bu sınıftaki cihazlarda eğer telefon siyahsa kulaklık ve kablolarında siyah renkli olması gerektiğini düşünüyorum. Önceki Samsung modellerine kıyasla kutu içeriğinde iki dikkat çekici yenilik bulunuyor. Bunlardan ilki aynı iPhone'larda olduğu gibi kulaklığın kendi özel kutusu içerisinde gelmesi. Diğeri ise OTG özelliği için micro USB'den standart USB'ye dönüştürücü adaptörün ilk defa telefonla birlikte sunuluyor olması. Şunu çok net söyleyebilirim ki Android dünyasında Samsung'un cihazları kadar başarılı bir şekilde klavye ve fare desteği sunabilen bir başka telefon daha bulunmuyor. Eğer gerekli bağlantıları yaparsanız telefonun ekranını bir monitör veya televizyon taşıyarak klavye ve fare bağlantısıyla birlikte kısmen de olsa bilgisayar gibi kullanmanız olası. Tüm bunlara ek olarak aynı adaptör üzerinden eğer ihtiyaç duyarsanız veya arzu ederseniz USB arayüzünü kullanan oyuncu kulaklığınızı hatta taşınabilir diskinizi de Galaxy S7'ye takabilirsiniz. İşin ilginç yanı ise Samsung tarafından pek dillendirilmese de Galaxy S7 Edge ihtiyaç haline bir başka telefon ya da cihazı şarj edebilme yeteneği taşıyor. Özel bir ekipmanla yaptığım donanım seviyesindeki ölçümlere göre Galaxy S7 Edge bir başka telefonu 0.45 amper ile şarj edebiliyor. Galaxy S7 Edge hızlı şarj konusunda iddialı bir telefon. Her ne kadar Qualcomm'un yeni nesil şarj teknolojisi olan QuickCharge 3.0 bu telefonda olmasa da Samsung'un rüştünü ispatlamış hızlı şarj donanımıyla S7 Edge boş olan pilini yaptığım ölçümlere göre 127 dakika içerisinde doldurabiliyor. Kulaklık performansına değinmeden olmaz. Galaxy S7 Edge'de donanımsal güncelleme yapan Samsung, kulaklığın çıkış kapasitesini 0.50 volt seviyesinden 0.7 volta taşımış. Ancak dış sesten izole bir ortamda Galaxy S6 Edge Plus yaptığım kıyaslamalı testlerde özel bir fark hissedemediğimi söyleyebilirim. S7 Edge kulaklığı fena performans göstermiyor. Ara sesler ve tizler iyi ama baslar biraz daha iyi olabilirmiş bence. Kulaklığın mikrofonu ise başarılı. Telefon konuşması yaparken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Galaxy S6 ve S6 Edge modelleri ile 5 jenerasyondur takip ettiği tasarım dilini rafa kaldıran Samsung, hem görünüm hem de materyal kalitesinde ciddi gelişim göstermişti. Ön ve arkası cam olan telefonlarda şasiyi çevreleyen ana iskele sistemi ise uzay ve havacılık endüstrisinde kullanılan, yani daha basit bir ifadeyle çok sağlam olan 7000 sınıfı alüminyumdan oluşuyordu. Galaxy S7 Edge görünüm olarak büyük oranda selefine benzese bile tasarımı daha rafine hale getiren bazı yenilik ve iyileştirmeler gözlerden kaçmıyor. İlk dikkat çeken detay artan ekran boyutuna bağlı olarak fiziksel ölçülerin değişmiş olması. Galaxy S6 Edge 5.1 inçlik ekranla gelirken Samsung'un yeni göz bebeği ise 5.5 inç boyutunda ekrana sahip. Bundan ötürü selefinden daha uzun ve daha geniş olan telefon Galaxy S6 Edge Plus'tan ise daha kısa ve daha dar. Üstelik ekran boyutu daha küçük olmasına karşın Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus ile neredeyse aynı ekran kasa oranına sahip olması da Samsung mühendislerinin özellikle çerçeve konusunda ciddi mesai harcadığının bence en önemli göstergelerinden bir tanesi. Galaxy S7 Edge büyük bir telefon olsa bile 7.7 mm olan kalınlığı ve 157 gramlık ağırlığı ile mobilitesi yüksek bir cihaz. Geçen senenin Edge modellerinde yaşadığım en büyük problem keskin kenarların telefonu tutarken avucuma rahatsızlık vermesiydi. Yeni model ise ne güzel ki böyle bir sorun yaşatmıyor. Çünkü Samsung tarafında ilk defa Note 5 modelinde gördüğümüz kavisli arka bölüm tasarımına geçilerek ön ve arka bölümlerin metal çerçeve etrafında daha yumuşak bağlantı kurması sağlanmış. Kısacası telefonun tutuşu ve kullanımı gerçekten çok iyi bilim. Yalnız öncülüğüne göre kavis kısımları daha da yuvarlatılan, böylece ışığın yansıması değiştirilerek arayüzün silindir etkisiyle içeriden gelmesi sağlanan telefon, bu açıdan etkileyici olsa da ne yazık ki telefonu kullanırken zaman zaman avucunuzun alttan ekrana temas etmesi tepki sorunları yaratabiliyor. Özellikle kamerayı kullanırken baş parmak yanağının ekrana değmesinden ötürü kayıt tuşuna bastığınızda bazen yanıt alamayabiliyorsunuz. En azından alışana kadar bu sorunun hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum. Altını çizmem gereken bir başka önemli nokta ise kamera çıkıntısı. Geçen senenin modellerinde telefona burun kazandırıcısına ciddi bir kamera çıkıntısı bulunuyordu. Yeni model az da olsa kalınlaşmakla birlikte kamera çıkıntısı ciddi şekilde içeri alınmış. Özellikle 12 siyah tercih edilirse bu çıkıntı ancak çok yakından bakıldığında kendisini belli ediyor. Yalnız şöyle bir durum da yok değil. Galaxy S6 Edge'de bu çıkıntı telefona bir miktar yükseklik kazandırdığı için masada duran telefonu almak gerçekten kolaydır. Şimdi ise kısmen daha zor. Telefonun kavis kısımlarındaki çevre uzunluğu artış gösterdiğinden düz bir zeminde dururken elinize almak için bir miktar efor sarf etmeniz gerekiyor. Buna ek olarak Galaxy S7 Edge maalesef parmak izi ve leke tutuyor. Bu da ister istemez görselliği olumsuz anlamda etkiliyor. Kılıf kullanacaklar için sorun sayılmaz belki ama ön ve arka bölümde bence yaratıcı katman kullanılabilirmiş. Bu sınıftaki herhangi bir telefona kıyasla 2 kat daha fazla cam taşıyan Galaxy S7 Edge'de düşmeye bağlı kırılma, çatlama veya kolayca çizilme tehditleri belki korkutucu görünebilir ama telefonun hem ön hem de arka kısmı Gorilla Glass 4 ile koruma altına alınmış. Siz yine de 3300 lira ödediğiniz bu pahalı telefona gözünüz kulağınız gibi bakın ama her halükarda endişeye mal bırakmamak adına teknik olarak alınabilecek hemen her önlemin alındığını söyleyebilirim. Hatta Galaxy S7 Edge'i selefinden ayıran bir başka vurucu özellik de bu noktada karşımıza çıkıyor. Öncülünden farklı olarak yeni telefon suya ve toza karşı dayanıklı. IP68 standartlarında koruma içeren telefon 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya ve toza karşı mukavemet gösterebiliyor. Kulaklık ve USB konnektörünün kapaksız şekilde korunduğu telefonda micro USB port aynı zamanda humidity yani nem sensörüne de ev sahipliği yapıyor. Telefon ıslandıktan sonra şarja takmak isterseniz eğer nem sensörü bunu algılıyor ve zarar görmemesi için telefonla adaptör arasındaki bağlantıyı askıya alıyor. Ta ki USB portu güvenli şekilde kuruyana kadar. Üstelik bunları yaparken ekranı uyarı getirerek sizlere de bilgi veriyor. Telefonun buton yerleşiminde herhangi bir değişim bulunmuyor. Sağ kenara ortalanan güç düğmesi son derece ergonomik. Sol kenarda toplanan ses kontrol butonları da sıkıntı çıkarmıyor açıkçası. Görmekten keyif aldığımız fiziksel home butonu bir Samsung geleneği olarak Galaxy S7 Edge ile devam ediyor. Ve üzerinde ayrıca parmak izi sensörü bulunuyor. Donanım seviyesinde sensörde herhangi bir değişim yok. Geçen senenin modelleri gibi Synaptic firmasının sensörü kullanılıyor ve hızlı çalışıyor gerçekten. Yalnız telefon uyku modundayken parmak iziyle açmak için önce düğmeye basmak gerekiyor. Yani kısacası çift kademeli bir okuma söz konusu. Belki bir sonraki jenerasyonda bu tek kademeye indirilebilir. Ama herhalükarda hızlı ve isabetli çalıştığını da söylemem gerekiyor. Telefonun üst kısmında konuşlanan SIM kart slotu aynı zamanda micro SD hafıza kartına da ev sahipliği yapıyor. Ancak diğer taraftan ne yazık ki üst kısımda görmeye alıştığımız kızılötesi sensör bu telefonda bulunmuyor. Aynı Galaxy Note 5 modelinde olduğu gibi. Şahsen pek ihtiyaç duymasam da kızılötesi özelliğini evde ve işlerinde kullanmak isteyenler için hayal kırıklığı olduğu kesin. Aynı FM radyo özelliğinin olmamasının kimlerinde yarattığı hayal kırıklığı gibi. Arka bölümde ise kamera ve onun hemen yanında LED flash ile Samsung gözlü sensörünün olduğunu görmekteyiz. Bu sensör nabızdan kandaki oksijen değerine kadar değişik parametreleri ölçümleyebiliyor. Hatta öz çekim yaparken deklanşör olarak bile kullanabiliyorsunuz. Ancak bana kalırsa az kullanılan bu özellik yerine çift ton LED flash'e yer verilip çok kullanılan kamera özelliği biraz daha kuvvetlendirilebilirmiş. Nabız ölçümü cihaza ayrıştıran bir detay ama eğer sağlık cihazı garantisi verilmeyecekse bu ölçüm olmasa da olur. Zira eğer kolunuza bir akıllı saat varsa zaten aynı işi görüyor diyebilirim. Bir de yeni nesil USB Type-C meselesi var. Galaxy S7 Edge USB 3.1 ile birlikte bu özellikle avantaj sağlayabilirdi belki ama olmaması şu an için çok büyük bir eksiklik anlamına gelmiyor. Çünkü yeni nesil bir standarda tamamıyla geçiş yapmak vakit gerektiren bir unsur. Bu aşamada Type-C kablolar kolay bulunmadığı için yer yer kablo ihtiyacı duyduğunuzda arkadaşınızdan kablo istemek varken kablo bulamayarak sıkıntıya da düşebilirsiniz açıkçası. Bir de aksesuar uyumluluğu söz konusu pek tabii ki. Örneğin Gear VR gibi. Samsung tarafı pek tabii ki Type-C verseydi eğer Type-C ile uyumlu bir Gear VR gözlük yapabilirdi ama geriye dönük uyumluluk şu aşamada öyle zannediyorum ki Samsung'un en büyük tercihi olmuş. Son olarak hoparlörden bahsedelim isterseniz çünkü yeri maalesef yanlış ayarlanmış. IP68 sertifikası için hoparlörün çıkış gücünden bir miktar taviz verilirken özellikle oyunlarda yanlış ayarlandığı için yeri avucunuzun içerisine denk gelerek hoparlörün sesinde kısıntı ya da kayıp yaşayabiliyorsunuz maalesef. Toparlayacak olursam eğer Galaxy S7 Edge zaten son derece güzel görünen bir tasarım almış, kullanıcıların görmek istediği çoğu özellikle zenginleştirmiş ve daha rafine hale getirerek mükemmele çok yakın bir profili kazandırmış. Tasarım özellik etrafında şekillendiğinden belki benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz. Ama bana kalırsa Galaxy S7 Edge akıllı telefon dünyasının en azından şu an için en yakışıklı görünen temsilcisi. Hani kimileri için yıllardır süregelen iPhone'u masanın üzerine koyduğunda baktırır, sahibine hava attırır düşüncesi vardı ya, artık onu en iyi yapan Galaxy S7 Edge. Çünkü gerçekten bu telefon hangisi diye merak uyandıran bir etki yaratıyor ilk bakışta. Donanım kısmına geçelim ve ilk olarak ekranla başlayalım isterseniz. Galaxy S7 Edge'de 5.5 inç boyutunda ve QHD çözümünde Super AMOLED ekran olduğunu videonun başına söylemiştim zaten. Galaxy S6 Edge ile kıyasladığımda ekrana ciddi bir gelişim var. Çünkü Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus ile birlikte panel teknolojisinde ciddi bir ilerleme kaydetmişti Samsung tarafı. Daha yüksek parlaklık ve kontrast değerlerine sahip olan ekran, otomatik parlaklık modunda açık havada bile gerçekten keyifli bir kullanım deneyimi vaat ediyor. Çünkü bu koşullarda ekranın parlaklık seviyesi agresif bir çıkışta 850 nit civarına yaklaşarak harika bir şey imza atıyor. En azından şu an için test ettiğimiz cihazlar arasında en parlak ekrana Galaxy S7 Edge'in sahip olduğunu söyleyebilirim. Galaxy S7 Edge'de akıllı ekran bulunuyor. Şimdi bu durum kimlerinize tuhaf gelmiş olabilir. Ama telefonun kişiselleştirilmiş otomatik parlaklık olarak adlandırılan yeni bir özelliği var. Bu teknoloji sizin farklı ışık seviyelerindeki ekran parlaklık tercihlerinizi takip ediyor, kayıt altına alıyor ve sonrasındaki benzer ışık seviyelerinde otomatik olarak sizin parlaklık seviyenize geliyor. Bazen standart otomatik parlaklık özelliği istediğimiz kadar verimli çalışamayabiliyor. Bunun önüne geçmek isteyen Samsung, kişiselleştirilebilir otomatik parlaklık özelliğiyle fark yaratmaya çalışıyor. Galaxy S7 Edge'in ekran seviyesinde bir başka önemli özelliği ise Always On, yani sürekli açık özelliği. Samsung'a göre gün içerisinde saat, takvim veya bildirim var mı ya da yok mu diye bakmak için telefonu ortalama 150 defa uyku modundan çıkartıyoruz. Bu da ister istemez enerji tüketimini arttıran bir unsur. Bunun önüne geçmek için az önce bahsettiğim saat ve takvim gibi temel bilgiler telefon uyku modundayken bile sürekli ekranda kalıyor ve bu sayede telefonu gereksiz yere uyandırmanızın önüne geçiliyor. AMOLED ekranlarda her bir piksel diğerinden bağımsız olarak enerji alabildiği için bu özelliği uygulamak Samsung için zor olmamıştır diye düşünüyorum. Samsung tarafı bu teknolojinin daha verimli çalışabilmesi adına bazı önlemler de almış. Always On özelliği ortam ışık seviyesini ölçerek gündüz ila gece modu arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Hatta eğer telefonu cebinize koyarsanız bunu anlıyor ve kendisini otomatik olarak kapatabiliyor. Aynı şey telefonu ters çevirdiğiniz zaman da gerçekleşiyor. Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden birisi olan Edge ekranında da bazı yenilikler söz konusu. Daha ziyade yazılım arayüzü elden geçirilen kenar ekranında artık daha fazla bilgiyi görebiliyor, daha fazla uygulama ve özelliğe erişebiliyoruz. İstersek farklı uygulamalar kurabildiğimiz bu alanda gece modunda saat bilgisini takip edebiliyoruz. Standart olarak sağ tarafta gelen Edge ekranını eğer solaksak sol kenara taşıyabilmek de mümkün pek tabii ki. Çift tuşunda daha fazla özelliği yönetmemizi sağlayan Edge ekranını video yönetisi başta olmak üzere destekleyen uygulamalarda ekranı ana konuya ayırıp kontrol butonlarını yönetmek için de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Açıkçası S7 Edge'in kavis yetenekleri geçen seneki modellere göre daha kullanışlı. Ancak diğer taraftan telefonun görünümüne yaptığı estetik katkı ne yalan söyleyeyim işlevselliğinden daha fazla hala. Ve pek tabii ki işlemci. Galaxy S7 Edge, Amerika, Çin ve Japonya haricinde dünyanın her ülkesine Samsung'un geliştirmiş olduğu Exynos 8890 işlemcisiyle dağıtılıyor. Bunun en büyük nedeni ise az önce bahsettiğim ülkelerin sahip olduğu iletişim altyapısının en uygun, yıllar gerektiren test sürecini başarıyla geçirerek olgunlaşmış en güçlü modem seçeneğini Qualcomm'un sahip olması. Elimizde olmayan değil, olandan konuşmak gerekirse eğer Exynos 8890 8 çekirdekli bir işlemci. Yeni işlemcide 4 tane Cortex-A53, 4 tane de Samsung'un özelleştirmiş olduğu yüksek performanslı M1 çekirdeği bulunuyor. Küçük çekirdekleri 1.6 GHz'ında çalışan platformun, büyük olan M1 çekirdekleri ise iki farklı hız profiliyle geliyor. Küme içerisindeki 1 veya 2 çekirdek yük altındayken frekansları 2.6 GHz, tamam yük altındayken ise 2.3 GHz olarak belirleniyor. Çift kanal bellek kontrolcüsüne 1800 MHz hızında 4 GB DDR4 belleğin eşlik ettiği platformun, grafik kanalını ise ARM'ın bir cep telefonunda gördüğümüz en büyük GPU tasarımı olan 12 çekirdekli Mali T880 eşlik ediyor. Grafik biriminin çalışma hızı ise 650 MHz. Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus'ta kullanılan Exynos 7420'nin 770 MHz olan GPU çalışma frekansını düşündüğümüzde mimari seviyede artan performansı uzun süre korumak isteyen Samsung'un çalışma frekansında biraz daha muhafazakar davrandığını söyleyebiliriz. Yeni işlemcinin performans değerlerini şu anda görmektesiniz. Samsung böylesine yüksek performansı hem dizginlemek hem de sürdürülebilir olmasını sağlamak adına Galaxy S7 ailesiyle birlikte ilk defa sıvı soğutma kullanımına gidiyor. Biz bu tasarım anlayışını daha önce Snapdragon 810 işlemcili Sony telefonlarında görmüştük. Çok ince profilli bakır bir borunun kullanıldığı bu yaklaşımda içindeki özel formülü sıvı işlemcinin ısısını emiyor ve buna bağlı olarak buharlaşarak soğuk olan diğer ucu hareket ediyor. Ve orada yoğunlaşarak yeniden sıvı hale geçiyor ve bu işlem sürekli olarak tekrarlanıyor. Thermal throttling odaklı bazı testler yaparak sıvı soğutma sistemini ölçümlemeye çalıştım. Ve gerçekten iyi bir iş çıkardığını gördüm. Oda sıcaklığı testlerde telefonun performansını kayıt altına aldıktan sonra buzluk testi yaparak gelişimi gözlemledim ve skorun çok oynamadığını, yani normal koşullarda en yüksek performansı aldığımızı gördüm. Sonra da bir telefonun yaşayabileceği en kötü yük senaryosu olarak telefonun pili %100 doluyken ve prize takılıyken bir dağıtık bilgi işlem uygulaması, yani folding projesi çalıştırdım. Sadece telefonlar değil arkadaşlar, bilgisayarları bile yoğun yük durumuna bağlı olarak ciddi şekilde yoran ve ısıtan bu uygulamada Galaxy S7 Edge'in sunduğu en kötü performans bile 3 aşağı 5 yukarı Exynos 7420'ye, yani Galaxy Note 5 ya da Galaxy S6 Edge Plus'a yakın düzeydi. Dolayısıyla bu bile gerçekten heyecan verici bir değer. Kısacası telefonun hem performans hem de performansa bağlı soğutma yetenekleri konusunda çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor açıkçası. Gelelim kamera bölümüne. Galaxy S7 Edge'in ana kamerası Sony üretimi IMX260 sensörünü kullanıyor. 1/2.5 inç boyutunda olan ve 1.4 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan sensöre f1.7 lens ve optik görüntü sabitleme özelliği eşlik ediyor. Bu konfigürasyon ve arka tarafta gerçekten iyi çalışan algoritma paketiyle iyi ışık koşullarında çok iyi işlerimi zaten kamera, düşük ışık koşullarında da bizleri şaşırtarak bir akıllı telefon için heyecan verici sonuçlar ortaya koyuyor. Geçen seneye göre çözünürlüğün 16 megapikselden 12 megapiksele düşmüş olması, bazı koşullarda Galaxy A6 Edge Plus'ın fotoğraf örneklerini Galaxy A7 Edge'e kıyasla biraz daha keskin gösterse de, tüm kriterleri dikkate aldığımızda Galaxy A7 Edge gerçekten dikkat çekici işler yapıyor. Çözünürlüğünde 30 kare saniye hızında video kaydı gerçekleştirebilen telefonda herhangi bir zaman sınırı bulunmuyor. İstediğiniz kadar 4K video çekebilirsiniz. Yani ısınmaya veya işlemciye bağlı 5 ya da 10 dakika zaman sınırlaması yok. Sadece Android işletim sisteminin dosya sistemi gereği 4K videolar belli bir dosya büyüklüğüne ulaşınca video kaydı ikinci bir dosya üzerinden devam ediyor. Üstelik telefonun ön kamerası da 2.5K çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştirebiliyor. 5 megapiksellik ön kameranın öz çekim kabiliyetleri de hiç fena değil. Kameranın yazılım arayüzü son derece tanıdık. Pro modda her şeyi elle kontrol edebiliyoruz ama buranın tasarım ergonomisi maalesef bazı rakipleri kadar başarılı değil. Karmaşık bir dizilim söz konusu. Bazı yeni çekim özelliklerine sahip olan Galaxy A7 Edge'de en fazla dikkat çekeni Apple'ın Live Photo özelliğinin aynısı olan hareketli fotoğraf. Deklanşöre basmadan önceki birkaç saniye bu özellik kapsamında kayıt altına alınıyor. Böylece o anı ümitsizleştirmek isteyip deklanşöre basarak zaman kaybederseniz eğer geriye dönük olarak belli anları kurtarabilmeniz mümkün kılınmış. Gelelim kameranın en dikkat çekici yeniliği olan dual piksel teknolojisine. Bu özellik kapsamında her bir pikselde çift diyot bulunuyor ve bu sayede standart bir akıllı telefon kamerasında sensördeki piksellerin sadece %5'i netleme için bilgi taşırken Samsung'un yeni kamerasında tamamı kadar piksel netleme bilgisini faz algılama teknolojisi kapsamında kullanabiliyor açıkçası. Samsung bu sayede netleme hızında 4 kata varan artıştan bahsetse de geçen seneki modeller bile o kadar hızlı netleme yapabiliyor ki arkadaşlar, çıplak gözle bunu algılaması pek kolay değil ne yazık ki. Ama telefon gerçekten çok hızlı netleme yapıyor, bu sayede obje takibini de çok iyi yapabiliyor diyebilirim. Rüzgarlı bir havada hareketli bir ağaç dalı üzerinden yaptığım denemede nesnenin hareketine bağlı sürekli netleme özelliğinin gerçekten çok iyi sonuçlara imza attığını gördüm. Özellikle de çok fazla hareketli objenin olduğu sahnelerde bunu yapabilmesi gerçekten övgü hak ediyor arkadaşlar. Galaxy A7 Edge Samsung'un en yeni TouchWiz arayüzünü kullanıyor. Son 3 jenerasyondur üst seviye telefonlarında arayüzü hafifleten Samsung, Galaxy A7 Edge'de de ilerleme kaydediyor ama ne yalan söyleyeyim hala arzuladığım deneyimi sunmaktan bir miktar uzak. TouchWiz'in en baştan ele alınan kod tabanı 64 bit ve yeni nesil komut setleriyle uyum sergilerken kullanılmayacak çeşitli özellikler ve aynı işleri görecek birden fazla uygulamanın olması ister istemez arayüzü olumsuz etki ediyor. Daha hafif bir arayüz için başta çeşitli kamera modları olmak üzere bazı özellikleri çıkartarak marketten indirilebilir olarak sunan Samsung, Galaxy A7 ile birlikte gerek altyazı gerekse de Flex desteği ile çok yetenekli bulduğum kendi video ve müzik uygulamalarını arayüzden çıkartmayı uygun görmüş. Eğer ihtiyaç duyarsanız bunları marketten indirebiliyorsunuz. TouchWiz arayüzüne aşinaysanız genel dizilim ve özellikleri yabancılık çekmezsiniz diye düşünüyorum. Ekranı ikiye bölerek birden fazla uygulama kullanmadan tutun da tek elle kullanım moduna kadar güçlü özellikler yerini korumayı sürdürüyor. Yeni nesil telefonlarda artık üzerinde çok fazla durmak istemediğim konulardan birisi de internet performansı. Artan donanımlara bağlı olarak bu telefonlar internette adeta uçuyor diyebilirim. Keza aynı şey Galaxy A7 için de geçerli. Yeni telefonun yazılım seviyesinde en dikkat çeken özellikleri ise bana kalırsa Game Launcher ve Game Tools uygulamaları. Game Launcher ile oynamak istediğiniz oyunun çözünürlük ve performans değerlerini değiştirerek özellikle basit oyunlarda güç tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. Game Tools ise oyuncular için gerçekten biçilmiş kaftan. Bu özellik vasıtasıyla oyunlar esnasında aramalar harici bildirimleri engelleyebilir, oyunlarınızdan video kayıtları veya ekran görüntüleri alabilirsiniz. Gerçi oyun için video kaydında çözünürlük ve bitrate seviyesi bana biraz düşük geldi ancak yine de bu kayıtları alıp YouTube'da arkadaşlarınızla paylaşmanız olası. YouTube demişken Galaxy A7 Edge'in hem ön hem de arka kamerasıyla YouTube üzerinden doğrudan doğruya canlı yayın yapabiliyoruz. Telefondaki bir başka önemli yenilik ise ayarlar kısmındaki gelişmiş ayarlar sekmesinde bulunan Galaxy Labs bölümü. Deneysel özelliklerin sunduğu bu alanda şimdilik iki seçenek bulunuyor. İsterseniz TouchWiz arayüzünü iOS bari şekilde uygulama çekmecesi olmadan sayfalara yayılan forma büründürülebilir veya diğer özellik kapsamında Home butonunun ardına basarak sesli komutla hızlı arama yapabilirsiniz. Ancak ne yazık ki bu özellik Türkçe ile pek iyi anlaşamıyor şu aşamada. Tema desteğiyle kişiselleştirebildiğimiz TouchWiz genel olarak çok hızlı çalışıyor ve kullanıcısını mutlu ediyor. Ancak arayüz biraz hafifletilebilir. Microsoft uygulamaları ve Flipboard gibi yükler ticari nedenlerle dahi olsa arayüzde tutulmaz ve çıkartılırsa bence çok daha fazla gelişim yaşanır ve TouchWiz çok daha hızlı bir şekilde çalışabilir hemen her telefonda. Gelelim oyun performansına. Galaxy S7 Edge denediğimiz her oyunda müthiş bir performans gösterdi. İşlemci ve depolama birimi hızlı, grafik birimi iddialı ve ekran çok iyi olunca oyun deneyimi de katmanlarak artmış açıkçası. Özellikle FIFA 16'yı oynarken müthiş bir keyif aldığımı söyleyebilirim. Vulkan desteğine sahip oyunlar çıktıkça performansın daha da artacağını tanık olacağız. Zira Samsung tarafı halihazırda Epic Games ile birlikte bu tür oyunlar için çoktan kolları sıvamış durumda. Çok kısaca diğer özelliklerden de bahsedeyim isterseniz, telefonun sunduğu görüşme kalitesi oldukça iyi. Eğer navigasyon cihazı olarak kullanmak isterseniz GPS konusunda da yetenekler üst düzeyde. Uydu bulma, bağlanma ve adres tarifi verme noktasında Galaxy S7 Edge gerçekten iyi işler imza atıyor. Telefonun Wi-Fi performansı da iddialı. Uygun bir altyapınız varsa eğer Momimo desteği ile telefonda 870 megabit saniyelik veri transfer hızları görebilmek mümkün. En azından teoride. Telefonun hoparlör başarımı ise maalesef beklentimden uzak kalıyor. Suya dayanıklılık için taviz verilen hoparlörün ses çıkış gücü düşük olduğu gibi yeri de bence yanlış. Umarım bir sonraki jenerasyonda Samsung ön tarafa stereo ses sistemi koyar ve önemli bir eksiğini kapatmış olur. Evet arkadaşlar, gelelim pil performansına. Telefonun tipi, özelliği, fiyatı ne olursa olsun pil çabuk bittiği sürece bizim için çok fazla anlam ifade etmiyor açıkçası. Galaxy S7 Edge 3600 mAh kapasiteli piliyle gerçekten övgüyü hak eden bir performans ortaya koyuyor. Zaten şu an değerleri ekranda görmektesiniz. 15-16 saate varan video performansı gerçekten alkışlanacak türden. Özellikle kıtalar arası seyahatleri sık sık tekrarlayan bir kullanıcıysanız Galaxy S7 Edge uçakta kesinlikle sizi yarı yolda bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu incelemede Galaxy S7 Edge'i tüm detaylarıyla anlatmaya ve aklınızdaki sorulara cevap vermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir videoya imza atabilmişimdir. Toparlayacak olursam eğer, S7 Edge sahip olduğu tasarım, özellikler ve sunduğu pil performansıyla 4 dörtlük olmaya en yakın telefonların başında geliyor. Eksikleri var mı? Pek tabii ki var. Bunlardan zaten videoda bahsettik. Ama bana kalırsa en büyük eksiği yüksek fiyat. Bu videoya çektiğimiz tarih itibariyle 3300 lira gerçekten oldukça yüksek bir fiyatlandırma. Bu fiyatlandırmayı hak ediyor mu sorusunun cevabı bende değil sizde, çünkü bu kararı verebilmeniz sizin kendi kriterleriniz ve fiyatlandırmanıza doğru orantılı. Ama fiyat bağımsız düşündüğümüz zaman Galaxy S7 Edge sahip olduğu özellikler ve sunduğu deneyimle bizden donanıma Welcome tavsiye eder ve editörün seçimi ödüllerini almayı hak ediyor. En azından yılın ilk yarısı için Android dünyasındaki en güçlü seçenek olacak gibi görünüyor. Tabii ki rakiplerine de bakacağız, onların da artılarını ve eksilerini masaya yatıracağız ama kameradan ekrana, işlemciden pil performansına kadar Samsung gerçekten heyecan verici işlere imza atabilmiş. Üstelik geçtiğimiz seneye baktığımız zaman kullanıcıların eleştirilerini dikkate alarak daha büyük pil koymuş ve microSD hafıza kartı gibi aranan özelliklere tekrar geri dönüş yapmaya başlanmış. Ben Erdi Özağa, bu videomuzda Samsung Galaxy S7 Edge'i incelemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.